Ayrım 22, Antik Yunan ve Roma Hikayeleri, Emily Kip Baker, sayfa 265. 31. Bölüm, Theseus B. Minotaurus ve muazzam labirentinin öyküsünü işiten Theseus, bu haracın daha fazla ödenmemesi gerektiğine karar verdi. Kendisini kurbanlardan biri olarak sunacak ve canavarı öldürerek bu korkunç katliama bir son verecekti. Bu niyetini babasıyla paylaşınca kral onu sarayda kalmaya ikna etmeyi denedi. Ancak Theseus kura neticesinde Girit'e yollanmak üzere seçilen genç kız ve erkeklere katıldı ve Minotaurus'un ülkesine doğru yelken açtılar. Geleneğe göre gemi yalnızca kara yelkenler açabiliyordu. Theseus canavarı öldürüp sağ salim döndükleri vakit kara yelkenleri beyazlarıyla değiştireceğine söz verdi. Girit sahillerine ulaşana dek yolcuların başına hiçbir şey gelmedi. Fakat burada pirinçten bedeni her daim kızgın olan ve eline aldığı herkesi küle dönüştüren Talos adındaki bir dev gemilerini durdurdu. Bu dev adanın en iyi muhafızlarındandı ve bu sahilde işi olmayan hiçbir yabancının adaya ayak basmasına müsaade etmezdi. Kara yelkenli geminin efendisi Kral Minos'a Atinalıların her sene yolladığı haracı taşıdığını bildiği için geçmesine izin verdi. Karaya inen yolcular kralın huzuruna getirildi. Birbirinden güzel delikanlıları ve genç kızları gören Minos'un asık suratında bir tebessüm belirdi. Her biri Atina'nın göz bebeğiydi. Böylesi seçkin bir topluluğu ölüme yollamak krala ayrı bir zevk veriyordu. Minos'un yanı başında kurban edileceklere acıyan gözlerle bakan kızı Ariadne duruyordu. Genç kız Theseus'u gördü ve yüreği en çok onun için sızladı. Onu bu makus kaderinden kurtarabilmeyi diledi. Genç kahramanımız labirente ilk önce ve tek başına gönderilmesini isteyince, kral çocuksu bir özgüven olarak yorumladığı bu davranış karşısında kendini gülmekten alıkoyamadı. Theseus'un Minotaurus'u öldürmeyi umduğunu öğrenmişti. Fakat bu gözü pek delikanlının düşmanının tek oğlu olduğunu öğrenince geleneklere karşı olsa da isteğini seve seve yerine getirmeye karar verdi. Böylece Theseus bir hücreye kapatıldı. Babasının huzurunda bu serüvenden bahsederken duyduğu cesaret ve şevk burada onu terk etmişti. Kılıcı elinden alınmıştı ve canavarla savaşacak başka bir silahı da yoktu. Bu durum güvenini bir nebze kırmıştı. Gecenin karanlığıyla hücre daha da kasvetli bir hal aldı. Theseus'un cesareti kırıldı ve onu bekleyen çarpışma için telaşlanmaya başladı. Tam da bu sırada hücrenin kapısı hafifçe aralandı ve kralın kızı Ariadne içeri girdi. Theseus'un şaşkın bakışları arasında ona keskin bir kılıç ve ip yumağı verdi. Labirentten sağ çıkmak istiyorsa bu iki şeye ihtiyacı olacağını söyledi. İpin bir ucunu mağaranın girişine bağlamasını ve yumağı elinde sıkıca tutmasını tembihledi. Böylece Minotaurus'u öldürdükten sonra bu ip ona karmaşık dönemeçlerden çıkışa uzanan yolu gösterecekti. Theseus yardımları için Ariadne'ye minnettar kaldı. Bu yardımı almasaydı ne canavarla yüzleşmesi ne de muazzam labirentten kaçması mümkün olacaktı. Genç kıza babasının altın ve mücevherlerden oluşan cömert bir armağan göndereceğini söyledi. Fakat genç kız bu iyiliği karşısında hiçbir karşılık kabul etmiyordu. Sonunda Theseus cesaretini toplayarak kendisiyle evlenmeyi kabul ederse onu beraberinde Atina'ya götürmekten gurur duyacağını söyledi. Ariadne bu teklifi canı gönülden kabul etti ve hücrenin kasvetli karanlığında birbirlerine bağlılık yemini ettiler. Ertesi gün şafağın sökmesiyle tüm cesaretini geri kazanmış ve başarıdan emin olan kahramanımız labirente götürüldü. İpin bir ucunu girişe bağladı. Eli pelerininin altına gizlediği kılıcında korkusuzca daha önce hiçbir insanoğlunun sağ çıkamadığı mağaranın derinliklerine doğru ilerledi. Geçit epey dar ve karanlıktı. Her yer kemiklerle kaplıydı. Theseus bir elinde yumağı sıkıca tutarak bir eli de kılıcına davranmaya hazır bir şekilde adımlarına dikkat ederek ilerlemeye devam etti. Minotauros aniden hiç fark etmediği bir dönemeçten fırladı ve üzerine saldırdı. Kahramanımız gafil avlanmasına rağmen korkusuzca dikildi canavarın karşısına. Korkunç bir boğuşma başladı ardından. Teseus indirdiği sağlam bir darbeyle canavarın bedeninde ölümcül bir yara açtı. Acıdan deliye dönen Minotauros ise Teseus'un bedeninde derin yaralar açtı ve neredeyse ölümcül nefesiyle onu boğuyordu. Kahramanımız nihayet kılıcıyla hızlı bir darbe indirerek canavarın kocaman başını ikiye ayırdı. Hemen o anda Minotauros önceki kurbanlarının kemikleri arasına yığılıverdi. Teseus boğuşma esnasında bile bir an olsun kaybetmediği ipin yardımıyla geldiği yolu izleyerek girişe ulaşmayı başardı. Labirentin girişinde Ariadne endişe içerisinde onu bekliyordu. Kana bulanmış kılıcı görür görmez sevdiğinin Minotauros'u öldürdüğünü anladı ve birlikte alelacele kara yelkenli gemiye gittiler. Ariadne, Teseus'un beraberinde gelen delikanlıları ve genç kızları daha öncesinde gemiye göndermişti bile. Gemi olan hızıyla limandan ayrıldı. Ancak Girit kıyılarından tam anlamıyla uzaklaşamadan, efendisinin kölelerinin kaçtığını gören dev Talos onlara saldırdı ve gemiyi pupasından yakalamaya çalıştı. Tam eğilmiş ve ellerini uzatmıştı ki Teseus'un kuvvetli darbesiyle devrilerek denize düştü ve boğuldu. Devin boğulduğu noktada sonraları devin pirinçten bedeninin ısısını kanıtlayan termal kaplıcalar keşfedildi. Hızla eve yol alan gemi yalnızca bir kez yoluna ara verdi. Naxos adasında durdular. Bütün yolcuları adanın güzelliklerini keşfetmek ve içme suyu bulmak için karaya çıktı. Ariadne neşeli gruptan ayrı bir başına dolaşıyordu. Yorgun düşünce bir nehrin kıyısına uzandı ve burada uykuya daldı. Teseus onu bu vaziyette bulunca aklına onu terk etmek gibi haince bir fikir geldi. Böylece bütün yolcuları topladı ve gizlice gemiye dönerek Ariadne'yi adada yapayalnız bıraktılar. Terk edilen genç kız günler boyu sahilde oturup Atinalı geminin dönmesini bekledi. Fakat sadakatsiz sevgilisinin yası uzun sürmedi. Çünkü tanrılar ona vefasız Teseus'un verebileceğinden çok daha büyük bir mutluluk bahşettiler. Naxos adası şarap tanrısı Dionysos'un en sevdiği yerdi. Tanrı bir gün coşkulu takipçileriyle adaya geldi ve gözyaşı döken Ariadne'yi buldu. Kısa sürede aşkını ve güvenini kazandı ve karısı olmaya ikna etti. Düğün hazırlıkları Ariadne'nin zihnini öyle meşgul ediyordu ki hain Teseus'u hemencecik unuttu. Atinalılar memleketlerine dönmeye öyle heveslilerdi ki geminin derhal onları eve ulaştırmasından başka bir şey düşünemiyorlardı. Teseus muvaffak olması durumunda siyah yelkenleri indirip beyaz yelkenlerle döneceğine dair babasına verdiği sözü unutmuştu. İhtiyar Egeus her gün sahile iniyor ve yüksekçe bir kayaya çıkarak geminin yolunu gözlüyordu. Nihayet gemi kara yelkenleriyle kötü bir haber verircesine ufukta belirdi. Kral kara yelkenleri görür görmez oğlunun öldüğünü düşündü. Bu büyük kaybın verdiği acıyla kendisini denize attı. Sularına gömüldüğü deniz o gün bugündür Ege Denizi olarak bilinir. Teseus zafer içerisinde Atina'ya gelince işittiği ilk haber babasının ölümü oldu. Babasının ölümüne unutkanlığının sebep olduğunu anlayınca içini derin bir pişmanlık kapladı. Bu talihsiz olay sonucunda Atina kralı oldu fakat tahta geçişinin kutlanmasını yasakladı. Emrine amade olan güç ve servet ona hiç keyif vermiyordu. Çünkü hala babasının ölümünden vicdan azabı duyuyordu. Devlet meseleleriyle ilgilenerek kafasını dağıtmayı denedi. Lakin anladı ki Atina'da kaldığı sürece hiçbir şey ona bu acıyı unutturamayacaktı. Böylece bir macera arayışına koyuldu ve uzun süredir ülkesini rahatsız eden Amazonlara karşı bir sefer düzenledi. Uzun ve zorlu bir savaşın ardından Amazonları mağlup etti ve kraliçeleri Antiope'yi esir aldı. Bunun üzerine Amazonlar Atina'ya saldırdı ve şehrin merkezine kadar ilerlediler. Fakat nihayetinde Teseus'un kuvvetleri onları şehirden sürmeyi başardı. Kısa süre sonra Teseus, kraliçe Antiope ile evlendi ve bir oğulları oldu. Sevinçten deliye dönen baba oğluna Hippolytus ismini verdi. Bir müddet sonra Amazonlar kraliçelerini kurtarma bahanesiyle yeniden saldırdılar ve Antiope saraya rastgele atılan bir okla can verdi. Teseus bir sonraki serüveninde Atina ordusunu gizlice sürülerini çalan Lapita kralı Pirithous'un üzerine sürdü. Bu bitmek bilmeyen yağmalamalara öfkelenen Teseus, ansızın ganimetleriyle kaçan yağmacılara saldırdı. Fakat Pirithous'la yüz yüze gelir gelmez ikili birbirine büyük bir hayranlık duydu ve içlerindeki düşmanlık duygusundan eser kalmadı. Silahlarını bıraktı ve el sıkışarak ebediyen dost kalacaklarına ant içtiler. Yeni dostuna sadakatini kanıtlamak isteyen Teseus, ona Argos kralı Adrastus'un sarayına kadar eşlik etmeyi ve Pirithous ile Argos kralının kızı Hippodamia'nın düğününe katılmayı kabul etti. Düğüne çok sayıda konuk katıldı. Aralarında Herakles ile bir grup sentor da yer alıyordu. Gelinin güzelliği sentorları öyle büyüledi ki sentorlar onu kaçırmaya karar verdiler. Bunun üzerine sentorlarla Lapitalılar arasında korkunç bir savaş başladı. Teseus ile Herakles Lapitalıların yanında yer aldı. Nihayet sentorları geri püskürtmeyi başardılar. Fakat savaş esnasında çok sayıda ölen ve yaralanan olmuştu. Bu korkunç savaşın sebebi olan gelin çok yaşamadı ve Pirithous da Teseus gibi acılar içerisinde dul kaldı. Eşlerinden yana yüzü gülmeyen kahramanlarımız bir daha hiçbir kralın kızıyla evlenmemeye karar verdiler. Soyu tanrılara dayanan birilerini bulacaklardı. Böylece Teseus, Zeus'un Leda'dan olma kızı, tanrılar tanrısının beyaz bir kuğu kılığına girerek aşkını kazanmaya çalıştığı Helen'i seçti. Pirithous ise seçimini Hades'in karısı Persephone'den yana yaptı. Teseus Helen'i kaçırmayı başardı. Fakat o zamanlar küçük bir çocuk olan Helen'i evlilik yaşına gelinceye dek ona bakması için annesi Aitra'ya emanet etti. Bu sırada Helen'in ikiz kardeşleri Castor ve Pollux kız kardeşlerini kimin kaçırdığını öğrendiler ve dostu Pirithous'la birlikte sefere çıkmasını beklediler. Ardından kız kardeşlerini Aitra'dan zorla aldılar ve zafer içerisinde evleri Sparta'ya döndüler. İkiz kardeşlerden Castor ölümlüydü ve bir müddet sonra savaş meydanında öldürüldü. Bunun üzerine ölümsüz olan Pollux kardeşinden ayrı düşmemesi için Zeus'a kendi canını da alması için yalvardı. İki kardeş arasındaki bu bağlılıktan etkilenen Olimpos'un hükümdarı Pollux'un yılın yarısını Hades'te geçirmesi koşuluyla Castor'un hayata dönmesine izin verdi. Sonraları iki kardeş de göğe çıkarıldı. Gökyüzünde parlak bir takım yıldız ve burçlar kuşağındaki burçlardan birini oluşturdular. Teseus'un ölümsüz bir gelin elde etme çabası nafile çıksa da iki arkadaş umudunu yitirmedi. Teseus Pirithous gözünü karartıp Persephone'u kaçırmaya kalkıştığında ona Hades'e kadar eşlik etti. Niyetlerini haber alan Hades bu hadsizlik karşısında küplere bindi ve Teseus'u büyülü bir kayaya zincirledi. Pirithous'u ise babası Ixion'un durmadan dönen tekerine bağladı. Herakles üç başlı köpek Kerberos'u Eurystheus'un sarayına götürmek için Hades'ten müsaade istemek üzere ölüler ülkesine indiğinde Teseus'u zincirlendiği büyülü kayadan kurtardı ve Atina'ya dönmesine yardımcı oldu. İlerleyen yaşına rağmen Teseus yeniden evlenmeye karar verdi ve gelini olarak Ariadne'nin küçük kız kardeşlerinden güzeller güzeli Phaidra'yı seçti. Genç kızı istetmek üzere bir elçi gönderildi ve ardından genç kız Atina'ya getirildi. Lakin Phaidra ihtiyar kocasıyla hiç de mutlu değildi. Yaşı yaşına uygun olan genç ve yakışıklı oğlu Hippolytus'la beraber olmayı yeğliyordu. Hippolytus'u birlikte kaçmaya ikna etmeye çalıştı. Fakat öfkelenen delikanlı babasına ihanet etmeyi reddedince Faidra'nın delikanlıya duyduğu aşk nefrete döndü ve aşkını bu şekilde hor görmesinin bedelini ödetmeye and içti. Böylece kralın huzuruna çıktı ve Hippolytus'un kendisini çok sevdiği kocasını terk etmeye, ikna etmeye çalıştığını söyledi. Aşktan gözü kör olan Teseus bu hikayeye inanarak delikanlıyı ihanetinden ötürü cezalandıracağına yemin etti. Oğlunun o sırada sahilde arabasıyla gezindiğini haber alınca kral ihanetini cezalandırması için Poseidon'a dua etti. Denizler tanrısı da kralın isteğine uydu ve arabanın üzerine dev bir dalga gönderdi. Dalga arabayı kayalıklara çarptı ve Hippolytus'un cansız bedeni kumların üstüne yığıldı. Attığı iftiranın sonucunda olanları gören Faidra derin bir pişmanlık duydu. Daha sonra kralın karşısına çıkarak suçunu itiraf etti ve kendini astı. Bir rivayete göre masum Hippolytus'a acıyan Artemis, Asklepios'un yardımıyla onu hayata döndürmüş ve sorumsuz babasından uzaklaştırmak için peri Egeria'ya emanet etmiştir. Bunca talihsizliğin ardından amansız bir mizaca bürünen Teseus giderek öyle katı, öyle zorba bir hükümdara dönüştü ki halkı ondan nefret etmeye ve yeni bir hükümdar arzulamaya başladı. Sonunda baskıcı rejimine daha fazla tahammül edemediler ve onu Skiros adasına sürdüler. Burada kral Nikomedes önceleri onu nezaketle karşıladıysa da zamanın ilerlemesiyle ihtiyar adamın varlığından usanarak ondan kurtulmaya karar verdi. Bir gün Teseus bir uçurumun kıyısında yürürken bir hizmetkar ardından sinsice yaklaşarak onu denize attı. Atinalılar krallarının akıbetini işitince onu sürgüne yolladıklarına pişman oldular ve değişen duyguları neticesinde onu ulusal kahraman ilan ettiler. Sonraları ilahlaştırılan Teseus bir çeşit yarı tanrı oldu, kemikleri Atina'ya getirildi ve Akropol'de şerefine muazzam bir tapınak inşa edildi. 22. ayrımın sonu. Sayfa 272.